Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Parilus günaydın. Bugün 19 Ocak 2013 Cumartesi.
Ne diyeyim Robert? Öyle 19 Ocak 2013 Cumartesi diye bırakınca.
Bu hafta nasıl bir program yapacağımızı bilemedik aslında. Birkaç haftadır düşünüyoruz ne yapalım, 19 Ocak günü yayın var Açık Radyo'da diye. Aklımıza pek bir şey gelmedi. Gelen fikirleri beğenmedik, içimiz sinmedi. Biz de içimizden biriyle, canımızdan biriyle sohbet edelim istedik. Kendi aramızda sohbet edelim istedik. Tuğba Çandar yanımızda. Hrant kitabının yazarı. Programın ilerleyen bölümünde de yine Agos'un içinden biri, yine canımızdan biri Sarkis Seropyan gelecek. Gelirse Pakrates Tukyan gelecek. Kalabalık bir şekilde Hrant abiyi konuşacağız, Hrant Ahbari'yi konuşacağız. Bu programda başka bir şey yok. Bugün 19 Ocak ve ondan başka bir şey de konuşmak içimizden çok gelmiyor. Hoş geldin Tuğba abla.
Parilus.
Günaydın.
Günaydın.
Soru cevap şeklinde ilerleyelim isterseniz. İstersen.
Olur. Siz nasıl uygun bulursanız.
Bizim de neyi uygun bulduğumuz bugün şüpheli. O yüzden herhalde birlikte bulunacak bir yol yordam var Tuğba abla. Biraz... Senin kitap diye çıkardığın şeyin aslında bizim hayatımızda, o kitaba dahlettiğin belli başlı seslerde, en yakınlarda yarattığı bir şifa var. Biraz oradan başlamak isteriz. Ben isteyeyim yani.
Böyle söylediğin zaman ben ürktüm tabii biraz. Çünkü bunu söyleyecek olan ben değilim. Şifalananların bunu anlatması daha doğru olur. Ama... bir şey ifade edildi Karim bana bu kitabı yazarken, insanlara anlattırırken ve yaralı insanlara anlattırırken hep anlatmanın iyi geldiğini söylediler bana. Çok zor olsa da anlattıktan sonra kendilerini iyi hissettiklerini söylediler. Olsa olsa böyle şifai bir yanı olmuş olabilir kitabın.
Tuğba abla, siz nasıl tanışmıştınız Hrant Ahbari'yle?
Bizimki çok tuhaf bir tanışmaydı. Ben Cengiz Çandar'ın eşiyim biliyorsunuz. Cengiz'le Hrant uzun zamandır arkadaştı aslında. Ama benim Hrant'la tanışmam bir cenazede oldu. Rahmetli Ela'yı toprağa veriyorduk. Etienne Mahçupyan'ın eşi Ela'yı. Orada ben ağlıyordum. Bir el geldi böyle omuzuma dokundu. Baktım böyle koca bir adam. Koca cüsseli. Ama kuzu gibi gözleri var. Bana baktı. Sonra şöyle pıt pıt yaptı, omuzuma gitti. Sonra cenazeden sonra Cengiz, gel bak seni kimle tanıştıracağım dedi. Götürdü, o adam, yanınızda da ufak tefek bir hanım. Bu dedi, bu köylü dedi. Ermeni cemaatinin seküler lideri Hrant Dink dedi. Bu küçük kız da dedi, kendisini dedi, Kürt zanneden Ermeni kızı Rakel dedi. Bu da karım Tuğba dedi. Onun üzerine Hrant bir kahkaha patlattı. Ulan Allahsız dedi Cengiz'e. Adam gibi tanıştırsana bizi. Sonra bizim arabaya bindi. Agos'a bıraktık onu o gün. Ama böyle patladanak geçti, öne oturdu. Hiç yani geçer misin, buyurur musun filan demedi.
Senin yerini kaptı yani.
Evet. Ben de mecburen arka koltuğa geçtim. Aman dedim, ama Anadolu'lu adam bu da, Ermeni Mermeni ama bayağı Anadolu'lu dedim. Ben o zaman Ermenilerin Anadolu'lu olduğunu bilmezdim. İstanbul'u zannederdim onları.
Paris olaylarından geliyor.
Hayır, ben İstanbul'lu olduğum için. Yani Hristiyanlar hep, ve Yahudiler, yani Müslüman olmayan Türkiyeliler. Sanki hep İstanbul'da yaşarlar gibi gelirdi bana. Yani ben Anadolu'yu bilmezdim aslında belki onda. Ama sonra ilginç bir şey oldu. Ben Ankara'da okurken de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hiç Ermeni arkadaşım olmadı mesela orada. Yani hiç Anadolu'da Ermeni görmemiştim.
Ermeni'nin Ankara'da ne işi var ya?
İşte. Sonra Cengiz'le başladılar siyaset konuşmaya bunlar. Ben de öyle kendi kendime takılıyordum. Sonra birdenbire arkasına döndü, dedi aç mısın? İstinye'deki o balık satan yerin önünden geçiyorduk. Evet dedim, çek arabayı dedi Cengiz'e. Cengiz arabayı park etti, bu kapıyı açtı, beni kolumdan tuttu. Hayda, bir koşturma başladı. Kocaman da bir adamdı biliyorsun. Yani benim üç adımım onun bir adımına falan tekabül ediyordu. Öyle koşturduk koşturduk. O balıkçıların arkasında derme çatma bir yer vardı. Onun saç üzerinde ızgara balık yapıyorlar. Oraya getirdi. Orada durdu. Oh dedim ben de. İşte uskumru mu istersin, sarı kanat, soğanlı mı olsun, soğansız mı filan. Ondan sonra işte Cengiz yanımıza geldiğinde bana bir eliyle balık yediriyordu. İlk tanıştığımız gün bana babam gibi balık yedirdi. Elleriyle. Öyle tanıştık.
Müslümanların sevdiğim bir adeti var. Cenaze törenlerinde ölümün ardından soruyorlar. Merhumu nasıl bilirdiniz diye. Sen Hrant abiyi nasıl bilirdin Tuğba abla?
Hrant benim hayatta tanıdığım en sahici, en doğal ve en cesur adamdı. Öyle bilirdim. İyi bilirdim.
Biz bu hafta bir sohbet yapacaktık. Buradayız Ahbarik etkinlikleri kapsamında. Senin kitabı nasıl yazdığını konuşacaktık ama rahatsızlığın dolayısıyla yapamadık. Aslında şimdi o borcu da ifa etmiş oluyoruz.
Sağ ol.
Belki en çok sormak istediğim sorulardan biri sana. Bu kitabı neden yapmak istedin? Yani neden sen yapmak istedin? Başkaları da yapabilirdi. Ama sen yüklendin. Ve kolay bir yük de değildi o.
Yüklenirken aslında ne kadar zor olduğunun farkında değildim Robert. Yani bir cehaletin verdiği cesaret vardı açıkçası. Ama kendimi bunu yapma zorunda hissettim. Yani ben Hrant'ın evine başsağlığı için ziyarete gittiğim gün o koca bir defter açılıydı. İşte insanlar taziye defteri yazıyorlardı. Oraya iki satır bile yazamadım. Ve orada fotoğrafı vardı. Bir mum vardı önünde fotoğrafın. Daha orada ona söz verdim. Senin kitabını yazacağım dedim. Buraya yazamıyorum kusuruma bakma ama senin kitabını yazacağım dedim. Ama bu ne istinaden dedim. Bu neyin cesaretiydi. Hakikaten cehaletin verdiği cesaretti. Çünkü ne kadar yorulacağımı, ne kadar acıları üstleneceğimi bilemiyordum. Bilsem belki kalkışmazdım bilmiyorum.
Cehalet iyidir.
Bazen. Her zaman değil.
İlk tanıştığımızı hatırlıyor musun? Ben Allah kolaylık versin demiştim.
Evet ve alaycı bir şekilde hafif alaycı bir şekilde demiştim. Çünkü tabii o zaman o kadar kuş gibiydim ki böyle el yordamıyla karanlıkta ilerler bir haldeydim. Sen de benim halime baktın hiç unutmuyorum. Allah kolaylık versin dedin. Ama verdi.
Verdi mi?
Verdi.
Nasıl oldu?
Ben çok el aldım bu kitabı yazarken. Bir kere önce aile el uzattı bana. O çok önemliydi. Hiç kimseye konuşmama kararı almışlardı biliyorsun. Konuşmuyorlardı zaten. Konuşmayı kabul ettiler. Önce Arat koluma girdi benim. O aileyle. Yani ailenin kapısını Arat açtı bana. İlk konuştuklarımdan biri Hosrof'tu. Sonra Rakel. Rakel'de inanılmaz bir güven ve sevgi buldum. Konuşamayanlar da oldu. Bayzer, Delal çok geç konuştu mesela. Delal'i konuşturabilmem için Brüksel'de onunla karşılaşmam gerekti. Bedro Ana vardı, Rakel'in üvey annesi. Onu konuşturduğum gece Delal konuşmaya karar verdi bana. Yoksa hep uzak duruyordu. Sera öyle, o yaralı bir kuş gibiydi zaten. O en sonunda ben Şangay'daydım. Sera'dan mail geldi ve mailde anlatmaya başladı bana. Yervant çok geç konuştu. Ama konuştuğu zaman öyle bir konuştuk ki ikimiz de hastalandık arkasından. Yani dediğim gibi çok acılı bir süreçti. Hem onlar açısından hem benim açımdan.
Sadece aileyle de konuşmadın. Hrant'ınki tanıyan çok sayıda insanla. Toplamda kaç kişi oldu?
125 kişiyle konuştum toplam. Ve bu 125 kişi de defalarca sahne aldılar. diyeyim tırnak içinde tabii bu kavram. Ama ilk kapıyı Hrant'ın ailesi açtı. Zaten o kapıdan girdim. Ondan sonra herkesin açtığı kapıdan. Ama hep zorlandığımda o ana kapıya geri döndüm. Orası çok önemli bir limandı benim için. Böyle böyle 3 yıl sürdü. Ve yazma aşamasına başladığımda da hala söyleşiler devam ediyordu. Bitmedi.
Tuğba abla, 3 yıl zaten bir yolculuk gibi de yaşandı. Senin hikayende her ne kadar sen kendini içeriden anlatıcı olarak çeksen de dahil oldu tabii hayatın 3 yılı. Onun içinde umup da bulmadığın ya da hiç ummadığın halde karşına çıkan, sende kare kare fotoğraf kalanlar neler?
Çok var Karin. O kadar çok ki. Üst üste. Bir kere çok farklı şehirlerde de konuştum ben. Mesela Brüksel'de o Bedro Ana ve onun bir Brüksel'deki banyo evinin odasında tilili çekmesi.
Ki öyle. Aslında Hrant Dink'in yazısının cesimleşmiş hali gibi oldu değil mi? O öyle tabii hiçbir şeyi kurgulamadığını biliyorum ama bazı yerlerde sanki aslında bahsettiği şey her neyse onun ruhu senin karşına bizzat çıkmış gibi oldu kitabın yapılışı sırasında.
Tam da oldu. Dediğin çok doğru. Sen de bunun yakın tanıklarından birisin aslında çünkü hep yanımdaydın. Öyle çok ilginç şeyler oldu. Mesela Bedro Ana'yı ben hep işte Barto aşiretinin Siyament ağasının ikinci hanımı olarak biliyorum. Ve Güneydoğulu bir hanım imajı vardı kafamda. Ve böyle pilili eteği ve altın haç kolyesi, küçücük topuzu, tel çerçeveli gözlükleriyle böyle karşımda oturuverdi. Ve sadece Kürtçe ve Ermenice konuşuyordu. Biraz da Fransızca. Ve ben bu dillerin hiçbirine vakıf değildim. Ama müthiş anlaştık onunla. Ve sonunda onu evine bıraktığımızda, mesela o kareyi hiç unutamam. Delal'le birlikte, Delal arabayı kullanıyordu. Bedro Ana'yı evine bıraktık, vedalaşıyorduk. Sarıldı bana ve bir şeyler söylüyor. Anlamama imkan yok. Yani Kürtçe, Ermenice ve çok yarım falan değil, çeyrek bir Türkçe. Ama ben şey anladım. Yani sen daha çok biriktire biriktire, sonra yaza yaza filan gibi bir şey anladım. Sonra Delal'e arabaya bindikten sonra sordum, ben doğru mu anladım? Biriktire biriktire mi dedi bana diyor. Çünkü ben o dönem hakikaten biriktirme aşamasındaydım. Ve ben bu kitabı biriktirerek yazdım. Yani bütün bu söyleşileri yaptım, çözdüm. Ve onlar kafamın içinde yaşarken hep biriktiriyordum bir yandan da. İşte o anda Delal dedi ki cevap olarak, Tuğba abla ben karar verdim, konuşacağım sana dedi.
Bedro Ana'yla sizin aynı dili konuşmadan anlaşmanız bana William Saroyan'ın bir hikayesini getirdi aklıma. Zavallı Bağır Yanık Arap diye bir öyküsü var. Orada dayısı Hosrov'un bir Arap tanıdığıyla Amerika'da saatlerce oturup hiç kelime etmeden anlaştığını, sohbet ettiğini, bir kahve etrafında nasıl gönülden gönüle konuştuğunu anlatıyor. Sanki sizin sohbetinizde öyle olmuş Bedro Ana'yla.
Öyle yani, orada şey oluyor Robert, ana diller akıyor, birbirine karışıyor ve bütün o gürültüden insanların birbirini anladığı dil doğuyor. Aslında gürültü yemek demek de yanlış sözcük. İnsanlar usul usul konuşuyor öyle durumlarda. Ona ben çok dikkat ettim. İnsanlar birbirini anlamadığı zaman bağırarak konuşuyorlar. Ama birbirlerini anlamaya açık olduklarını, yüreklerini açtıkları zaman daha usul usul konuşuyorlar. Ve o usul usulluktan galiba çıkıyor o ortak dil.
Tıpkı kitabın içinden de aslında öyle amaçlamadığın halde belki, ama ortasındaki kişi tam da Hrant Dink olduğu için bütün bir Ermeni tarihinin ve bu coğrafyanın yaşadığı her şeyin çıkması gibi. O anlamda bir insan ömrünün içine sığmış bir yüzyıllık tarih o.
Evet Karin, çok doğru söylüyorsun. Hrant tabii orada çok belirleyici oldu. Yani bu kitaba Hrant'ın sesinin girmesiyle birlikte o yazım aşamasında kitabın bütün uslubu değişti. Ve bir destansı, bir nitelik kazandı kitap. Çünkü Hrant, sen de çok iyi bilirsin, mistifikasyonu çok severdi. Onun zaten kendisinin destansı bir anlatımı vardı. Ve koskoca bir Ermeni meselesini biz Türkiyelilere hep küçük insan hikayelerinden yola çıkarak anlattı. Ve bunu yaparken de alegorilere, mistifikasyonlara başvurdu. Hrant kendi sesiyle birlikte bu şekilde kitaba girdikten sonra kitabın bütününü etkilemeye başladı. Ve özellikle kitabın birinci bölümü, yani Hrant Hrant bölümü, gerçekten de destansı bir özellik aldı ve kendi halkının hikayesi anlatılır oldu Hrant'la birlikte. Yani Anadolu Ermenilerinin hem 1915'te yaşadıkları hem de Cumhuriyet döneminde bütün bu Ermeni düşmanı devlet politikasının sürekliliğini ve Ermeni halkı üzerindeki bütün o ayrımcı devlet politikalarının ifşası oldu. Ama bütün bunlar dediğim gibi küçük insan hikayelerinden yola çıkarak yumuşak yumuşak anlatıldı.
Devam edeceğiz Tuğba abla. Altuğ arkadaşımız Altuğ Yılmaz bu program için epey çalıştı. Özel şarkılar seçti. Hep çalışıyor zaten. Haçadur Avelisyan Sovyet Ermenistan'ın yetiştirdiği en önemli bestekarlardan biri. 96'da kaybetmiştik onu. Onun derlediği, onun bestelediği ya da bilmiyorum. Tamam bakayım. Bestelemiş. Noray Davidyan yönetimindeki Yerevan Gomidas Geleneksel Enstrümanlar Orkestrası'nın çaldığı bir şarkı. Adı Cerma Gavni. Yani Beyaz Güvercin.
Thank you.
Tuğba Çandar'la sohbetimize devam ediyoruz. Tuğba abla, başkaları nasıl anlattılar Hrant Dagpari'yi? Mesela Agos'takiler nasıl anlattılar? İş arkadaşları.
Agos'takiler tabii onun ikinci evi Agos. O yüzden onu her yönüyle biliyorlar. Yani hem çalışma halini biliyorlar, hem Hrant Agos'u evi gibi kullanmış. İşte kravatı oradaki portmantoda asılıymış, bir söyleşi falan olduğunda hemen onu hazır bir şekilde boynundan geçirip şöyle bir sıkıp koşarmış röportajlara. Bazen duşunu Agos'ta alırmış. Agos'ta sabahlarmış. Terlikle gezermiş Agos'ta. Hatta yazın çok sıcak olduğunda şortla bile gezermiş. Öyle çok şeker Agos hikayeleri anlattılar bana, sıcacık. Tam Hrant'ın ruhuna uygun. Bir de tabii birkaç Agos varmış. Yani bu şimdiki yeri üçüncü Agos aslında. O ilk Agoslar iyice derbeder yerlermiş. İşte fareli Agoslar. Farelerin adı Mıgır'mış. Bunlar toplantıdayken jş diye kayarmış filan toplantının ortasına. Böyle sıcacık hikayeler anlattılar. Ama aynı zamanda Hrant'ın başka bir yönünü de anlattılar bana. Ben tabii Hrant'ı arkadaşı olarak tanıdığım ve öyle bildiğim için hiç bilmezdim. Hrant çok otoritermiş Agos'ta. Bayağı hele gençler bir kere ona Baron Hrant derlermiş. Öyle ahbarik falan pek yokmuş o zamanlar anladığım kadarıyla.
Benim Agos'ta çalışmadığım belli oluyor. Ben ahbarik diyordum.
Evet. Baron Hrant da biliyorsunuz, onu izleyicilere bir anlatalım isterseniz.
Aynı zamanda kitabının... İkinci kitabının da adı Hrant Hrant'tan sonraki bölüm Baron Hrant.
Evet, ben zaten iki kitaptan oluştururken her ikisine de Ermenice adlar koymayı seçmiştim. Baron çok ilginç çünkü bizim Türkçedeki, tabii size anlatmama gerek yok, izleyicilere, dinleyicilere anlatalım. Türkçedeki anlamından farklı bir anlamı var Ermenice'de. Baron hoca, üstad, usta anlamına geliyor. Ve biraz yaşça büyük olanlara da söyleniyor ama ahbarikten farklı olarak daha bir saygı ifade eden bir sözcük. Bir de Hrant'ın tabii aslında o böyle kocaman Anadolu filan görünüşü altında çok soylu, ince bir yüreği vardı. Öyle bir ruhu vardı onun için. Baron ismini ona o açıdan da uygun buldum. Aristokrat. Bir anlamda öyleydi, aristokratın ile hani Fransızların aristokrasisi bağlamında düşünülmemesi gerekiyor. Hrant'ın ruhu asil, soylu bir ruhtu.
Ermeni'nin aristokrası da köylü oluyor, işte ne olacak?
Aynen öyle. Bunu da öğrendim Robert kitabı yazarken.
Daha da öğreneceksin bence bunu. Biz bu haftaki sayıyı hazırlarken tabii ki insan ister istemez düşünüyor. Böyle düşünmekte çok acı biliyorum ama 6 sene önceki olay olmasaydı ve Hrant Dagpari'lik yaşamaya devam etseydi, bugün özellikle Kürt sorununda çözümü, bir barış ihtimalini konuşuyoruz. Ona ümitleniyoruz. Onun üzerinde titriyoruz hatta. Bize sanki çok farklı bir ses, çok farklı bir söz çıkabilirdi ve çok etkili olabilirdi gibi geliyor. O yüzden de Karim bu hafta Kürt meselesini ve Ermeni meselesiyle ilgili yazılarını pardon derledi Hrant abinin. Ne olurdu sizce?
Ben onu evvelsi gün çok düşündüm. Evvelsi gün aslında tabii çok ilginç bir gündü Türkiye için. Hem böyle bir cenaze yaşadık biz, hem de Mehmet Ali Birand'ı kaybettik aynı gün. Ve biraz Mehmet Ali'nin kaybının gölgesinde kaldı medya açısından bu barış. Barış mitingi gibiydi aslında o 3 PKK'lı kadının cenazesi. Ben hep o gün o şeyi düşündüm. Hrant yaşasaydı aslında mutlaka Diyarbakır'da olurdu o gün. Kesin yani. Hiç İstanbul'da işi olmazdı onun. Çok önemli buluyorum o cenazenin öyle cereyan etmiş olmasını. Gerçekten büyük bir mesaj olarak görüyorum. İnşallah umutlarımız boşa gitmez. Demek ki oluyormuş dedim bir de. Yani çünkü orada örgütlü bir topluluk gördüm. O çok kendiliğinden spontane bir şey değil. Ama demek ki örgüt isteyince de böylesinde başarabiliyormuş, oluyormuş. Olmaması için de sebep olmamalı artık diye
halen
düşünüyorum.
Halen Diyarbakır'la Ankara'nın bu kadar ayrı gündemlere uyanıyor olması çok hazin geliyor. Hrant Dink'in en büyük belki sunduğu diyeyim o kocaman katkı aslında birbirinden bağımsız kompartmanlar şeklinde yaşayan dünyaları paralel evrenler arasında gidip gelebilmesi ve birinin sesini öbürüne aksettirebilmesi ve bütün bunları milliyetçilik söylemine zerre prim vermeden ama Ermeni kimliğiyle çatır çatır ben bir Ermeniyim diye yola çıkıp Kürt kardeşim diye seslendiğinde o içi boşalan aslında çok da tepki uyandıran normalde o kardeş sözcüğünün içi doluyor. Çünkü hakikaten samimiyetle sesleniyor ve başka bir yerden o sesi aslında Türklere de ulaştırıyor. Bu çok kıymetli bir şeydi.
Uçurumların açıldığı yerlerde insanlar birbirlerini anlamıyorlar gerçekten. Aynı dili konuşsalar bile anlayamıyorlar. Yani böyle bir zorluk olabiliyor, duvarlar oluyor, ses geçmiyor öbür tarafa. Duymak istemeyen olunca duyuramıyorsunuz. Böyle zamanlarda çevirmenlere ihtiyaç oluyor.
Dil içi çevirmenler gibi
evet,
değil mi?
Yani Hrant Dink de sanki bir çevirmen gibi. Ermenilerin dertlerini Türklere, Türklerin derdini Ermenilere, Ermenilerle Kürtler arasında, Kürtlerle Ermeniler arasında ve şu anda gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bence. Çünkü toplumsal olarak çok bölünmüş durumdayız.
Ve biliyor musun Tuğba abla aslında bu haftaki Agos'a da o özlem olarak yansıdı. Yani hiçbir şeyi planlayamıyorsun böyle zamanlarda. Ayıp kaçıyor ama o satırların arasına o özlem. Yani neyi kaybettiğinin, neyin boşluğunun aslında konuştuğunun özlemi. Hesapta dünya kadar insan çıkıyor ve sonsuza kadar bir Hrant Dink anlatılıyor. Ama çok az yerde yakalayabiliyoruz onun ruhunu neye tekabül ettiğini.
Bir de tabii şu var. Hrant aslında dediğiniz gibi farklı gruplar arasında, farklı toplumsal kimlikler arasında hep bağlar kurdu. Onu ona anlattı, ötekini ötekine aktardı. Ve bunu tamamen kendi Ermeni kimliğinden yola çıkarak, o kimliği aşarak yaptı. Ama Hrant o kadar da bir olumluluk içinde bir ütopyacı filan da değildi. Hrant eleştirirden de sakınmazdı. Hrant'ın bütün o teker teker birbirine bağladığı gruplara aslında eleştirel yaklaşımları, eleştirel sözleri de olmuştur ve bunlar da çok doğrudur.
Nitekim Kürt yazılarında çok görüyoruz. Yani asli unsur deyip duruyorsunuz biz bir Türklerle beraber işte bu cumhuriyeti kan dökerek kurduk diyorsunuz. Benim yanımda diyorsunuz bunu. Kimin kanını döktünüz diyebilmiş.
Ve beni ne kadar acıttığınızın bunu diyerek beni ne kadar acıttığınızın incittiğinizin farkında mısınız diyerek değil mi?
Orada benim gördüğüm bir şey de o sevginin hani Kürtlere hitap ederken Karin'in dediği kardeşim derken o kelimeyi dolduran altını dolduran sevginin ne kadar hakiki bir şey oldu. Çünkü aslında
kardeşine sitem edersin.
Evet, çok sert
ne
şey
diyorsun
söylüyor.
Sen diye mi?
Çok ciddi bir eleştiri Kürt hareketine dair ama o kadar o sevgiyle söylüyor ki onun arkasından kötü bir şey gelmeyeceğini biliyor. Anlaşılmak amacıyla dinlenmesi gerektiğini biliyor. Çünkü böyledir. Yani
bir şok etkisi yaratıyor insanda da. Yani o karşılaşma ilk kez belki işte o Kürt. Aa, bir dakika ben bunu böyle dediğimde bu Ermeni de nasıl tınlıyor onu görüyor. Yani o aynı olma hali vardır ya hep bir sürü yerde Hrant Dink'in. Biraz o. Sana seni yansıtıyor ve sen ilk kez kendinle karşılaşıyorsun. Tıpkı senin kitabında da hep çıktığı gibi.
Yine bir mola verelim. İspanya'ya gideceğiz bu sefer. 1930'lardan bir kayıt gelecek. Lorca. 38 yaşında. Öldürüldü 1936'da İspanyol İç Savaşı'nın başında ve iyi bir şairdi. Aynı zamanda da iyi bir müzisyendi. Encarnación López Hulvez'le beraber söylediği bir şarkı. Daha doğrusu bu kadın söylüyor. Lorca piyanoda aynı zamanda da şarkının düzenlemesini yapmış.
Altuğ da bunu bulmuş mu?
Bulmuş. Şiirin bir kıtası şöyle. Los Muros sokağında bir güvercini vurdular. Gidip ellerimle dereceğim. Tabutunu süsleyen çiçekleri. Lorca için gelsin. Müzik
Radyo Agos.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo.
Çatlaktan sızan ışık. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her.
Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere.
Travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Pazar akşamları 8'de Açık Radyo'da.
Sivas'ın bir gün hangi kazısından olmuyorum, yaşlı bir bey beni telefonla. Dedi ki oğul dedi, seni aradık seni bulduk, burada bir tane yaşlı bir kadın var, herhal sizdendir bu dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar, ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca, ararım. Verdi adını soyadı, Beatrice Hanım diye biri, 70 yaşında, Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım, 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz, çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına, dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü, benim anamdır dedi. Bir de dedim vallahi böyle böyle, senin anan nerede yani? Fransa'da yaşar. Hiç mi senin? Abi dedi, o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne giderdi. Terk ettiğimiz köyüne giderdi. Dedim böyle böyle, kalk gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömeceksin? Abi dedi, ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amcaya ver dedim. Aldı. Amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi, bir şey demedim dedi ben dedi. Dedim ki kızım, anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi.
Açık Radyo. Şimdi ve burada.
Radyo Agos.
Sen mi başlayacaksın Tuba abla?
Evet.
Buyur.
İşte böyle sevgili Robert. Şimdi böyle Hrant'ı dinlerken sevgili Karin, şunu düşündüm, acaba dedim Kürtlerden de bir tane Hrant çıksa. Bu su çatlağını bulurdu hikayesi gibi bir hikayeler anlatsa. Ne kadar etkili olur değil mi?
Ne kadar etkili olur.
Çıkmadı şimdiye kadar. Çıkmadı. Belki de çıkması için bu silahların susması gerekiyor. Önce bir silahlar sussa karşılıklı. Bir barış sürecine girilse belki Kürtler de Hrantlarını çıkarırlar. Ama şimdiye kadar çıkmadı. Bu sese çok ihtiyacımız var, Kürtlerden böyle bir sese.
Bir vakit Musa Anter çıkmıştı aslında. Onun da sesi sıcak bir insan sesiydi. Ben benzetmeleri, yan yana koyuşları biliyorsun hiç itibar etmem ama ulaşan yegane seslerden belki biriydi. En büyük eksiklik zaten kategorik olarak görmeye hapsedilişte yatıyor. Yani çoğunluk için işte Kürtler diye bir şey var. Türkler var, Ermeniler var. Eğer birebir insan ilişkisi kurmamışsan, bir şekilde o ses öbür tarafa geçmemişse senin hep böyle çoğul tamlamaların oluyor. Bir türlü bir insanın sesiyle bağ kuramıyorsun. O zaman da hiçbir şey pek değişmiyor. Aslında dediğin o, yani ihtiyaç olan şey dediğin, bunu Hrant Dink sağlamıştı. O yüzden de herhalde zaten bu kadar tehlikeli oldu değil mi bir anlamda?
Öyle. Öyle. Tek başına toplumsal harekette. Yani Kürtler çok, hem nüfus olarak tabii çok büyükler, hem de silahlı mücadeleleri var. Farklı siyasi örgütleri, izin verildiği ölçüde de olsa var. Ama Hrant tek başınaydı. Yani silahı falan zaten yoktu ayrı da. Tek başınaydı Hrant ve tek başına değiştirdi. Geçen gün onu düşündüm. Aslında Hrant hala değiştiriyor. Değiştirmeyi sürdürüyor. Yani bölümüyle de değiştirdi. O öyle kaldırımda öyle yatarken zaten başladı değiştirmeye. Belki de dedim kendi kendime, ibretlik olsun diye seçmişlerdi o gazetesinin önünü onu susturmak için. Ama tam tersi oldu ve daha gürül gürül çıkmaya başladı sesi. Çünkü o kaldırımda onu bütün Türkiye güpegündüz sırtından vurulmuş halde gördü. Ve Hrant o haliyle o günden 1915'e bir köprü oldu. Ve yaşarken anlatamadıklarını daha da gürül gürül anlatmaya başladı sanki.
Aslında görünür kıldı.
Görünür kıldı. Bedeniyle, cansız bedeniyle davasını görünür kıldı. Bir de ardından adalet esirgendi kendisinden. Bu da hepimizin gene gözleri önünde oldu. Gün be gün, 3 yıldır. 2010'da ahim kararı. Hrant'ın doğum günden bir gün önce 14 Eylül'de çıktı hatırlarsınız. Ve çok net olarak Türkiye Devleti'nin sorumluluğunu ortaya koydu. Ama aradan 1-3 yıl daha geçti. Bugün 6. yıldayız artık. Hiçbir şey yapılamadı. Yani ne başbakanlık teftiş kurulları harekete geçti, Cumhurbaşkanlığı denetleme kurulu harekete geçti. Her biri bunların bizim için yeni umut teşkil etti. Ama sıfır sıfır öyle var sıfır.
Biraz önce söylediğiniz şey, yani 19 Ocak'la birlikte görünür olması aslında bir gerçekliğe de tekabül ediyor. Biz ne kadar hani Hrant abiyle beraber yaşasak, o ne kadar televizyonlara çıksa, gazetelerde de yazsa, nüfusun büyük çoğunluğu için çok bilinen biri değildi. Ben buna geçen hafta İzmir'de tanık oldum. Pakrat abiyle bir panele davet edilmiştik 9 Eylül Üniversitesi'nde. Orada bizim sohbetimizden sonra genç bir arkadaş, öğrenci bir arkadaş, Duygu idi adı. O söz aldı ve böyle su gibi konuşarak kendi Hrant Dink'le tanışma hikayesini anlattı. 14 yaşındaymış 6 sene önce ve hiç duymamıştım adını. Hiçbir şeyini okumamıştım. Hrant Dink diye biri benim için dünyada yoktu. O gün öğrendim diyor ve 6 yılda yazılarını, senin kitabını, onun kitaplarını okuduğunu ve artık Hrant Dink'in hayatında onun için ayrılmaz bir parça olduğunu anlattı. Ne kadar onunla birlikte yaşadığını anlattı.
Büyüdüğünü aslında anladı değil mi? 14 yaşında.
Arkadaş oldum ben Hrant Dink'le dedi. O benim arkadaşım dedi. Beraber yaşıyoruz dedi.
Çok güzel.
Müthiş. O dediğin adaletin esirgenmesidir ki zaten biz de bu hafta Ağustos'ta ona adalet borcumuz var diyerek çıktık. O adalet aslında başta Hrant Dink olmak üzere elbette hepimize lazım. Çünkü bunun olmadığı ve o davanın bu kadar simgesel bir şekilde kör düğüm halde, utanç halinde durması, bundan sonrasına dair bütün büyük resmi de belirliyor değil mi Tuğba abla?
Kesinlikle. Bu ülkede ortak vicdan, bu ülkenin kolektif vicdanı haline dönüştü Hrant. Bu tabii ki Türkiye'de ne ilk cinayet, siyasi cinayet, ne de son. Ama bir simge oldu Hrant. Ben hep onu da düşünüyorum. Yani Avdi İpekçi'den işte Uğur Mumcu'ya, zaten anma günleri de öyle olmuyor mu? Her yıl hepsinin yakınları Ağustos'ta bizlerle birlikte oluyor.
Ama ne kaderin cilvesi. Yani Türk düşmanı diye yaftalamaya çalıştılar. Bir Ermeni olarak yere serildi ve orada bütün aslında öldürülmüş Türklerin de Kürtlerin de her şeyin de simgesine dönüştü. Bir anlamda büyük bir intikam demeyeceğim de, yani çaldığı büyük bir roldür bu büyük oyunda.
Evet, işte tıpkı o kaldırımın üzerinde vurulup düşmesi gibi.
Onun bu Kürt meselesinde yüreğinin bu kadar çok pırpır ediyor olmasında bence Yani Ermeniliğinin, Ermeni geçmişini bilmenin, Ermenilerin yaşadıklarını etinde, kemiğinde, derisinde, beyninde, ruhunda hissetmiş olmasında büyük rolü var değil mi?
Çok. Mesela son konuşmalarından biri çok önemlidir Hrant'ın. Bir Kürt toplantısında, yani Kürt meselesi konulu bir İstanbul'da yapılan bir toplantıda yaptığı konuşmada Kürt kardeşlerini uyarır. Dikkat edin der, 100 yıl önce size tekerrür etmesin. 100 yıl önce biz Ermenilere de çok destek olmuştu Batılılar. Çok arkamızda duruyor gibi davranmışlardı. Ama birdenbire bizi yapayalnız bıraktılar. Aynı şey, dikkat edin başınıza gelmeyin. Biz eğer bu meseleyi çözeceksek Türk kardeşlerimizle birlikte çözmeliyiz. Kürtler de bu kendi meselelerini gene Türk kardeşleriyle birlikte çözmeliler. Batılılara güvenerek, yabancı desteklere güvenerek adım atmayın diye çok uyarıcı bir konuşması var.
Ve orada sadece uyarı yok, aynı zamanda korku da var. Yani benim de şahsen çok hissettiğim bir korku. Yani Anadolu 100 yıl önce kan gölüne döndü neredeyse. Yani senin dediğin gibi Tuba abla, silahlar susmazsa da nereye gideceğimizi çok bilmiyoruz ve çok tehlikeli buluyordum ben bu gidişatı. Dolayısıyla hani şu an biraz olsun bir makul sesin genel olarak ortama hakim olması ve herkesin barış istiyor görünmesi en azından çok umut verici. Umarım böyle devam edebiliriz deyip Kürtçe bir şarkıyla programa da devam edin. Kardeş türküler söyleyecek. İki parça arka arkaya eklenmiş. Biri ünlü Kürt şairi Cigerhun. Değil mi? Öyle. Jinuhebun, yani yaşam ve varoluş. Olmayan Kürtçemle şarkının arkasına eklenen Vedat Yıldırım'ın bestesi olan Reviti, yolculuğun sözlerini okuyacağım. Çünkü konuştuğumuz şeyi çok uyuyor. Zemane Bratiyaye, Zemane Hevratiyaye, Zemane Dostaniyaye, Zemane Merhasiyaye. Yani kardeşliğin zamanıdır, beraberliğin zamanıdır, dostluğun zamanıdır, cesaretin zamanıdır.
Thank you. تبگرین بایسی بچی خواش ازم برفاس باقی خواش
Aramıza Civan Yiğit Bir Fidan da katıldı. Agos'un Ermenice sayfalar editörü Sarkis Seropyan takım elbisesiyle, kravatıyla, jilet gibi burada.
Merhaba.
Merhaba. Tuğba abla, Baron Seropyan, Sarkis Seropyan kitapta var değil mi?
Oo tabii. Baron Seropyan aslında kitabın birinci bölümü Hand Hrant'ın isim babalarından biri diyebilirim.
Yani Deli Hrant.
Yani Deli Hrant. Aslında Hent ismini ben daha önceki röportajlarımda Tomo'yla konuşurken, Masis'le konuşurken duymuştum ama Baron Seropyan bana onun gerçek anlamını ve Ermeni edebiyatındaki Hent eserini ve bu Hent sözcüğünün aslında Dostoyevski'nin Budalası'na tekabül eder bir yanı olduğunu, yani dilinin olumsuz bir anlam içermediğini, biraz deli fişek, delikanlı anlamına da geldiğini çok güzel anlatmıştı. Onun üzerine ben kitabımın birinci bölümüne Hent demeye karar verdim.
Aslında isim babası değildim. Daha önce de ben Hrant'la çok böyle haşır neşir olmadan önce Tomo'dan hep duyardım. Bizim Hent yani bizim Hint kendine yapmış falan diye. Fakat Hint'i belki demek ki resmileştiren ben oldum bu durumda size.
İhale size kaldı bana.
İhale kalsın hoş bir ya. Ben Hint sözcüğünü pek çok kez kullanmışızdır. Hatta Allah şifasını versin Patrick Mesrop'la bile kaç tane Hint kaldık diye bir gün diye kendi benim lafımı bana satmıştı. Kaç tane hent kaldık diye kendini de hentlerin içine saymıştı yani. Ama şu anda Tuğba kardeşime bir şey daha eklemek istiyorum sözüne. Hent bizim çok ünlü bir romanımızdır. Rafi'nin bir romanının adıdır. Rafi biliyorsunuz işte bayağı milliyetçi sayılan bir yazardır ve en ünlü romancılarımızdan biridir. en güzel, en sevilen romanlarının birinin adı da Hente, deli yani, dir. Ama buradaki deli bir köyün delisi, ama aslında bir ihtilalci, bir devrimci bir insandır. Ve bütün o köyün, daha doğrusu kentin, Beyazıt şehrinin bütün devrim sorununu o yönetir. Ama gel bak ki deliye çıkmıştır adı. Bir de tabii ünlü rüyası vardır, delinin rüyası dedikleri. Bir rüya görür, bu rüyasında 200 sene geçmiştir aradan. Artık o kötülükler, kötü adamlar, ağalar falan gitmiştir. Yerine parlamento gelmiştir, yerine devlet kurulmuştur. Böyle bir cumhuriyet rüyası görür. Fakat 200 sene sonra olur bütün bu işler. Gelin bakın ki 200 sene geçmeden Ermenistan'da bir cumhuriyet kuruldu ve delinin rüyası gerçekleşti. Bu yüzden deli, yani Hint, bizim için bir farklı bir anlam taşıyor.
Bir an kendimi Agos'un yazı işleri toplantısında gibi hissettim. Orada da bir konu açılır. Oradan Baron Serapion alıp meseleyi tarihte bir yere
kesmek
mutlaka
zorunda vardı. Kalırsınız değil mi?
Ferhan Tahpayık nasıl kesiyordu?
Karıştırmak istemiyorum.
Kendince epey yumuşak bir üslupla kestiğine eminim. Tuğba abla, Hrant Ahbay'ın bir de hani Türkiye'de tanınan, bilinen yazar, çizer, gazeteci, çok ahbabı arkadaşı oldu özellikle Agos macerasından sonra. Ama bir de onun çok bilinmeyen arkadaşları var değil mi? Böyle kahvede kağıt oynadığı, balığa çıktığı, başka şeyler paylaştığı.
Evet. Ve onları da hiç siyasete karıştırmıyor. Yani o arkadaşlarıyla sanki kafasını boşaltıyor Hrant. Ve onlarla konuştuğum zaman aslında meselelere bakış açısından tamamen Hrant çizgisinde olduklarını fark ettim ben. Ve hep bana anlatırken bizim söyleyemediklerimizi dile getiriyordu Hrant dediler. Bizim Ermeni olarak yıllardır hissettiklerimizi ama söylemeye bir türlü cesaret edemediklerimizi dile getiriyordu. Bizim sesimizdi dediler. Bu kadar aynı görüşleri paylaşır olmalarına rağmen Hrant onlarla hiç siyaset konuşmamış. Mesela Gazaros vardır.
Gazi.
Çerkezyan'ın oğlu, evet. O onun çok yakını. İşte birlikte balıklar tutuyorlar, birlikte pişiriyorlar, yiyorlar. Sonra çok ciddi bir de kağıt oynuyorlar. Doktor Avedis vardır öyle. Onunla da hiçbir zaman siyaset konuşmamış. Bir araya geldiklerinde Hoçkin denen, Ermenilerin sıkça oynadığı bir kağıt oyunu var. Derhal onu çevirmeye başlıyorlar. Öyle ilginç arkadaşlarını da tanıdım. Ve onlar da tabii kitaba renk kattılar. Onlar bambaşka bir Hrant anlattılar. Kağıt oynamasını seven, kaybetmekten hiç haz etmeyen, kaybedince kızan, kavga çıkaran, ama kazanınca da kazandığını derhal ötekilerle paylaşan. Zaten çok küçük paralara, sembolik paralara oynuyorlar oyunu. Ama aslında oyun oynarken ki Hrant'ta kazanmayı seven, kaybetmeye tahammülü olmayan bir Hrant çıkıyor.
Bizim için Baron Serapion'un da önemi bir miktar odur. Bütün bir tarihimizi aslında gösterir, böyle direk gibi durur ve onun tanık olduğu Hrant'ın da aslında, Hrant Dink'ten, şimdi kamusal alandakinden çok farklı, bambaşka bir yanı var.
Doğru. Bu doğrudur. Çünkü hiç sevmediğim bir ders olan tarih dersi şimdi benim de tutkum olmuştur. Ama tabii benim anladığım tarih bizim kitaplardaki tarihten çok farklı bir tarih. Dağlarla, taşlarla, biraz coğrafyayla ilgili tarih. Yani biraz yurtla ilgili bir tarih olduğundan bu yüzden de Hrant'la zaten hep takışırdık. Ben gezilerimden döndüğümde resimlerimi kompütürde seyrederken o da bazen gelir böyle göz misafiri olurdu, seyrederdi. Bir, iki, üç, dört resimler peş peşe kayıyor böyle ekranda. Abi hep taşları çekmişsin ya burada. İnsan yok muydu hiç? Adam görmedin mi hiç buralarda falan? Vardı. Niye çekmedin? Ya taşa baksana işte enteresan, üstü oymalı, yok işlemeli. Yok bir amfora parçası falan. Bıkar geçer giderdi. Böyle konularda olduğu zaman arkadaşlar arasında ya biri geldiğinde böyle bir şey danışacağı zaman Barın Sarapyan'a sorun deyip topu bana atmayı adet etmişti.
Ki biz de hala aynı şeyi yapıyoruz şimdi. Pakrat abiye sorun, Barın Sarapyan'a sorun. Devam ettiriyoruz ama bizim o zamanki Tuğba abla şansımızı düşünsene, hani küçük küçük, yani küçük diyeceğim, genç bile değil insanlar. Ve bambaşka bir kuşak var. Sarkis Seropyan, rahmetli Rupen Maşoyan, Yervant Gobelyan ve nasipleniyoruz kuşakların birikiminden.
Tuğba ablaya teşekkür edelim. Ağzına sağlık diyelim. Bizi yalnız bırakmadın, yanımızda oldun. Çok sağ ol Tuğba abla.
Ben size çok çok teşekkür ediyorum.
Yine bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonra Baron Seropyan'la ve Pakrat Estukyan'la program sürecek. Trakya'dan Yunanca bir geleneksel halk şarkısı bu sefer. Savina Yanato söylüyor. Türkçeden başka bir dile dili doğru düzgün dönmeyen biri olarak çok zorlanıyorum bu programda. Yunanca bir şarkı. Yati Puliden Kelaidis. Yani neden şakımıyorsun küçük kuş?
Yati
Radyo Agos. Kainatın tüm seslerine
titreşimlerle Açık Radyo.
Reklamlar. Kamu çalışanlarına maaşının 15 katına kadar kredi Yapı Kredi şubelerinde.
Çünkü kredi Yapı Kredi'den alınır.
Süper, ayrıntılı bilgi süper, kredi şimdi kontrolde.
Süper, kredi. Süper.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Merhaba, ben özel sizin okulu öğrencilerinden Zeynep Kurbansade. Uzun yıllar Paris'te yaşayan ünlü ressamımız Fikret Mualla'nın bir resmini satın alan dünyaca ünlü ressam kim biliyor musunuz? Pablo Picasso. Nereden mi öğrendim? 4x8 eğitici oyun kartları sanat serisinden.
Reklamlar bitti.
Ya zaman zaman götürdüğü şöyle oluyor. Bazı olaylar karşısında üzülüyorum. Yani onları dinlemek ama çok benim ufkumu açan, yeni fikirlere duyabildiğim, hissedebildiğim. Hani diyor ya, kainatın tüm seslerini açık. Herkesin değişik seslerini dinlemek benim için çok çok büyük keyif.
Açık Radyo.
Radyo Agos.
Ona adalet borcumuz var. Her adımı söylenmeyenlerle ve şiddetle yüklü bir coğrafyada gerçeklerden ve barıştan konuşmak cesaret ister. Belletilenleri değil hakikati, alışılanı değil yeni ve tedirgin edici olanı arayanlar tehlikelidir. Tehlikededir kan davasına, kardeş kavgasına bir son vermek isteyenler. Bu yaralı topraklara ekilmiş bir umut tohumu olan Agos'a ruhunu veren Hrant Dink, gözleriyle gördüğü tehlikelerin üzerine gitmekten kaçınmadı. Kaçınmadı çünkü bunu yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip olmanın bedeli olarak gördü. İnsan evladının nihayetinde bir nefeslik canı var. Takdiri ilahi, kader, alın yazısı, doğanın kanunu, adına her ne dersek diyelim, bu hayatın sonlu olduğu bilgisi bizi uzağına düştüğümüz insani özümüze bir nebze de olsa yaklaştırıyor. O insani özün etkisiyle yolumuzu kaybettiğimizde içgörüsü yüksek olanlarımıza dönüyoruz. Umutla. Barışın ve adaletin yolunu gösterecek, yarınların sınavlarından geçebilmemizi sağlayacak anahtarları bize sunacak olan kadim bilgeliğe her daim ihtiyacımız var. Hrant Dink bizler için Anadolu insanının asırların imbiğinden damıttığı o bilgeliği temsil ediyordu. İşte bu yüzden on yıllardır süren ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan şiddetin nihayet sona erme ihtimalinin belirdiği şu günlerde onun bizi bize yakınlaştıran insan sıcaklığını daha fazla özlüyoruz. Böyle zamanlarda onun bu ülke tarihinin bütün yükünü omuzlamışçasına, tüm dertlerimizin dermanını arayan çocuk saflığındaki ruhuna hep beraber ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu hissediyoruz. Türkleri, Kürtleri, Ermenileri,
hepimizi barıştıracak olan geleceğin hayalini gerçeğe dönüştürme arzusuyla nasıl yanıp tutuştuğunu anımsayıp dirençle doluyoruz bir kez daha. Hrant Dink'in aramızdan alınmasından sonra sergilenen utanç verici hukuksuzluklar ise bu direnci köreltmiyor. Aksine adalet borcumuzu bize sürekli hatırlatan bir kamçıya dönüşüyor. Bu hep beraber ödememiz gereken bir borç. Çünkü adaletin olmadığı yerde kimse başı dik gezemez.
Pakrat Estukyan, "Ona Adalet Borcumuz Var" başlıklı bu haftaki Ağustos'ta yayınladığımız Agos'un sözünü okudu. Ağzına sağlık. Baron Seropyan, siz nasıl tanışmıştınız Hrant Akparik'le?
Tanıştığımız hayli eski ama tanıştığımız değil de Agos'a nasıl girdiğimi galiba burada ifade etsem daha doğru olacak. Hrant'ı öğrencilik yıllarından tanırdık tabii. Dahası üniversitede okuduğu zaman bir ara yatacak yeri olmadığından, tabiri caizse yani kalacak yerleri olmadığından yatacak yeri olan bir iş arıyorlardı ve Balat'ta, o zaman ben de henüz Balat'ta bir okulun yöneticilerinin arasındaydım. Muhacir çocuklarını okutan bir okulda. Biz gazete ilan vermiştik ki bir eğitmen arıyoruz. Akşamları evlerde çocuklarına ders öğretecek, yatacak yer, yemek sağlanacak diye. Oraya müracaat etmişti bir arkadaşıyla beraber. İlk orada yakından tanımış oldum kendisini. Bize bir kişi lazım dediğimizde biz iki kişi bir maaşla çalışırız dediler. Tek yatacak yer olsun. Ve işe girdiler. Hrant'ı böyle tanımıştım. Bir müddet orada kaldılar bizde. Arkadaşı da meşhur Armenak arkadaşıydı. Orhan
Bakır
oldu onun ismi sonradan. Daha sonra da gazeteyi kurmak için bir gün dükkanıma gelip teklif getirdi bana.
Siz ne yapıyordunuz o sırada?
Ben emekliydim. Kahvede pinekliyordum, çalışamıyordum. Bayağı kilo almıştım, yaşlanmıştım artık. Benim mesleğimde...
17 sene önce yaşlanmıştınız yani.
Ağır bir evet, ben milattan beri yaşıyorum. bu yüzden zaten çoktan emekli olmuştum ama kahvede telefonla işlerimi idare ediyordum. Gençler çalışıyordu. Abi bir gazete kuracağız, var mısın dediğinde de varım dedim. Sonradan kendi bile hep bunu hatırlatmıştı bana. Ya hiç ne gazetesi, ne biçim gazete, kim çıkarıyor diye sormadan bir seferde varım nasıl diyebildin?
Peki neden sana doğru geldi Baron?
Ermenice sayfalarda benim Ermenice bazen yazılar yazdığımı gazetelerde falan tabii ki biliyordu Ermenice gazetelerde ve dergilerde.
Dolayısıyla pek pineklemiyordun yani.
Evet, ben fiili çalışmaktan bahsediyordum.
Para kazanmıyordum demek istiyor.
Para kazanıyordum, hayır. Geçimim çıkıyordu. Dükkan çalışıyordu. Dükkanın yanındaki kahvede oturuyordum. Telefonda işlerimi idare ediyordum.
Sonra rahatım bozuldu yani.
Hayır, rahatım bozulmadı. Daha doğrusu sosyal hayata yeniden girdim. Yeniden yaşamaya başladım diyebilirim. Hrant'la takıştığımız günlerde, Agos konusunda böyle tartıştığımız günlerde, hani Hrant çok sert olurdu bazen insanlara. Beğenmiyorsan gidersin, çekip gidersin gibisine. Bir gün bir şeyi çok eleştirdiğimde beğenmiyorsan diyecek oldu. Arkasını getirmesine fırsat vermedim. Bak dedim, Agos'u en az senin kadar seviyorum. Agos'un kurucusu olmasam da kurucuların içindeyim ilk baştan beri. Ben Agos'u senin kadar seviyorum dedim. Ben gitmeyeceğim. Haberin olsun dedim. Hani bu biraz daha üstelese istersen sen git diyecek kadar ileri vardırmıştı münakaşayı. Hemen kesti. Tabii bir daha öyle bir konuya hiç girmedik.
Çalışması zor biri miydi Baran Urant?
Zordu. Taviz vermiyordu. Gazetenin kusursuz olmasını istiyordu en başta. Ve bu konularda hep çarşamba geceleri tabii perşembe sabaha karşı patlak veriyordu sorunlar. Çünkü hep eksik bir şey buluyordu. Bir şeyi beğenmiyordu. Bir çeviriyi beğenmiyordu. Ben böyle yazmamıştım. Bunu nasıl çevirmiştiniz, çevirmişsiniz diye eleştiriyordu. Bu olmaz. Başka bir şey koyun. Başka bir şey yok. Yedek yazımız yok bizim Ermenice'de. O zaman çok sıkıntıdaydık. Dolduramıyorduk sayfalarımızı. Ermenice biraz problemli bir dil çünkü Türkçe kadar kolay değil. Bu yüzden hep takışırdık. Hani bizi görenler, arkadaşlar, gençler, eyvah bunlar artık dövüştüler, kavga çıkacak, bir daha küsecekler birbirlerine. Ama cuma günü buluştuğumuzda hiçbir şey olmamış gibi yine işimize devam ederdik. O çarşamba gecesinde kalırdı bütün o mücadele. Gazete çıktığı anda, matbaaya gittiği anda zaten iş biterdi.
Biz bu filmi kısmen bugün de görüyor muyuz Barış Serapyan?
Nispeten ama bugün artık genel yayın yönetmenimiz Hrant olmadığından, Hrant'tan sonra ne yazık ki, keşke olsaydı da yeni kavgalar etseydik. Hrant'tan sonra fazla müdahale edilmiyor diye düşünüyoruz Ermenice sayfalara. Bu yüzden de Ermenice sayfalar biraz farklı, biraz başıbozuk çıkıyor. Okuyucular bilirler bunu. Onlar takdir edecekler. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor, onlar karar verecek.
Müdahale istiyorsunuz yani.
Evet, kavga da hoş.
Özlüyor musunuz ben?
Bugün kravat taktığımı falan söylediniz geldiğimde. Ben halen yastan çıkmamış farz ediyorum kendimi. Radyo dinleyicileri belki bilmeyebilirler, bilemeyebilirler. Ermenilerin bir yas dönemi vardır. Ve özellikle siyah giyerler, özellikle kadınlar siyah giyer. Erkekler de işte siyah bant takarlar, sakal bırakırlar. Siyah sakal bırakırlardı tabii. Kravat, siyah kravat bağlarlar. Ve yastan çıkma zamanı vardır. Bu akrabanın yakınlığına göre bazen 40 günde yastan çıkılır. Bazen bir yılda yastan çıkılır. Bir büyüğün, bir büyük aile büyüğü artık yastan çıkma zamanı geldi der. Bir evde bir doğum olur, çocuk doğar, yastan çıkılır. Ben Hrant'ın yasından galiba daha çıkamadım. Onun için de 19 Ocaklar'da siyah kravat bağlıyorum.
Sakallar da beyaz.
Evet, bekledim ki ne zaman yastan çıkacaksın diye sorarsınız. Sormadınız, yine ben söyleyeyim. Bu dava gerçek anlamda biterse o zaman en azından Hrant'ın ölümü iyiye vesile olursa, bu ülke demokrat bir ülke olursa, Hrant'ın istediği şartlar, hepimizin istediği şartlar yerine gelirse, o zaman rengarenk kravatlar bağlayacağım 19 Ocaklar'da.
İnşallah sizi o rengarenk kravatlarla göreceğiz biz de. Ermenice bir şarkıyla başladık, İspanyolca bir şarkıyla devam ettik, Kürtçe, sonra da Yunanca, bir tane de Türkçe çalmak lazım galiba. O da Ahmet Kaya'dan gelsin istedik. Gül Dikeni, barış umudunu ve kardeşlik çağrısını dillendiriyor.
Müzik yanaklarını öpeyim. Gökkuşağı gönder bana uçaklarını öpeyim. Gökkuşağı gönder bana senin olsun süngülerin. Gül dikeni yeter bana senin olsun süngülerin. Gül dikeni yeter bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur, kardeş olur eller bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur eller bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur, kardeş olur eller bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur eller bana. Sevgim mavzer bana silahların edeyim. Benim sevgim mavzer bana. Suya attığım çiçekler bir gün olur döner bana. Suya attığım çiçekler bir gün olur döner bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur, kardeş olur eller bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur eller bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur, kardeş olur eller bana. Kan kurşundan silinince kardeş olur.
Bu hafta Agos'un bazı yazarları tabii Rant Ahbari'yi anan 19 Ocak'la ilgili, onun hayatıyla ilgili veya onun bize hatırlattıklarıyla ilgili yazılar yazdılar. Bunlardan biri de Oanes Kılıçdağ'ıydı. Pakat Akbelik, oradan bir pasaj seçtik. Onu okuyabilir misiniz?
Tabii. Hrant Dink'i özel kılan ikinci özellik de işte bu noktada ortaya çıkıyor. O öyle bir dil ve üslup tutturabilmişti ki söylediklerinin samimiyetinden kuşku duyamıyordu insanlar. Kendi üslubunda inandığını söylemeye devam ediyor. O noktada taviz vermiyor ama bunu yaparken kırıp dökmüyor. Karşısındakinin de onuruna değer veriyor, dikkat ediyordu. Türk halkının en azından bir kısmı ilk defa bir Ermeniye kulak verdiyse bunda Hrant Dink'in ortaya koyduğu bu dilin, üslubun ve samimiyetin büyük rolü vardır. İşte bir kaybımız da bu noktadadır. İçimizden Hrant Dink kadar bilgilisini, Hrant Dink kadar entelektüel, onun kadar akıllı birini çıkarabiliriz ama kalplere ve vicdanlara hitap edecek, kendini dinletebilen bir başkasını bulabileceğimiz hayli şüpheli.
Karin, sen nasıl tanışmıştın?
Benim hikayem de aslında edebiyat üzerinden geçiyor. Ben o zamanlar öyküler yazıyordum. Gençlik Kitabevi Kadıköy'de bir yarışma düzenlemişti. Orada bir ödül töreni olacaktı. Bir gün bir telefon geldi. Ben Beyaz Adam'dan Fırat Dink diye, Bakırköy Beyaz Adam. Bir Kadıköylü olarak o bana tabii hiçbir şey ifade etmedi. Bu sefer Hrant Dink dedi. Öyle de bir şey ifade etmedi. Kızım dedi, çok sevindim dedi. Sen dedi Celal Bey'le konuştum. Gençlik Kitabevi'nden ödül almışsın. Ben de geleceğim dedi. Ben sadece peki dedim ve
sene kaç?
95. O zaman da Agos kurulmamış. Bir insan bir insana ailesi dışında bir başarıda niye sevinir? Neden bu kadar coşkuyla birinin yanında var olmak ister? Bilemedim. Sonradan tabii tanıyınca gördüm ki hani her çıkan ses, özellikle de tabii sesi çok kaybettirildiği için bir Ermeni'den, bir gençten çıkan bir ses Hrant Dink için çok kıymetli ve bu aynı zamanda tabii etrafını saran bütün insanlar için de geçerli. İçimizde herkesten en güzelini, en iyisini, o zamanlar siz daha kendinizde böyle bir şey olduğunu bilmezken çıkaran, cevherler ortaya çıkaran, sizi mücevhere dönüştüren biri. Ödül törenine geldi, elini kolunu sallayarak kocaman bir adam olarak. Ben yine her zamanki gibi küçücüktüm, orada değişen bir şey yok. Daha tıfıl görünmekle birlikte. Bir de yine Fol diye bir dergi vardı o dönem, böyle kocaman bir şey. Onu hediye sarıp sarmalamış, getirmiş. Sonra bana baktı, işte derginin de boyutuna baktı. Zaten bu dergi de senin boyun kadarmış dedi. Biraz hayal kırıklığına uğradı yani, hani o cevher böyle bir şey mi çıkacaktı diye imajdan dolayı. Sonra zaten gazetenin kuruluşunda ben bir söyleşi yaptıklarında, o söyleşi yayınlanırken kendimi 4. sayıda gazetenin içinde çekilmiş buldum.
Nasıl ikna etti seni?
Valla hiçbir dediğime itibar etmeyerek galiba. Yani ben büyük anlamlı itirazlarımı sundum. İşte akademik kariyer yapacağım, yok yazacağım, şunu yapacağım. O da öyle sadece baktı ve tamam dedi, bunların hepsi olur ama burada dünyan genişleyecek. Gel bir bakın. Yani burada bir dolan, bir ay geçir. Bakalım ne oluyor diye. O bir ay zaten sonra yıllara evrildi.
Genişledi mi dünya?
Genişledi evet. Kainatında kendisi oldu. İçinden çünkü hayat geçen bir yer Agos. Sen de kendini orada buldun ya. Senin dünyanın ne oldu? Aras'ta kendi küçük köşende otururken bambaşka bir Robert olarak ben seni biliyorum. Sonra birdenbire bütün bu yılların içinde en zor zamanda buldun.
Benim için evet öyle oldu. Çok da garip bir zamanda aslında yolum kesişti. Ben Hrant Ahbarik görmeden 6 ay önce gittim Agos'a. Yazı örnekleri götürdüm. Agos'a bir şeyler yapmak istiyorum dedim. O yazı örneklerin hiçbirini okumadan tamam hemen bu hafta başlıyorsun ama sakın hafta atlama dedi. Ben de çok şaşırdım. Bir okusaydınız dedim.
Ama bir şey yapmak istiyorum demişsin.
Yok biliyorum ben dedi. Hı hı. Yani ben o görüşmeye bayağı hazırlanmıştım. 2 dakika sürdü sadece. Hiç hevesimi alamadım. Çok beraber çalışma şansım olmadı. Aranızda en az tanıyan benim aslında. Belki de o yüzden en çok ben soruyorum. Nasıl tanıştınız, ne yaptınız diye. Programı kapatmamız lazım. Fakat Akbek bugün 19 Ocak. Agos'un önünde toplanıyoruz kalabalık olarak. İstiyorsanız hani bizi dinleyenlere bir çağrı siz yapın. Sonra da Hrant Akbek'in bir adaşının söyleyeceği bir şarkıyla, Udi Hrant Kenkülya'nın Kalbimde Yaran şarkısıyla da bitirelim programı.
Söyleyeceğimiz şey bugün kaç günden beri pek çok kanaldan, pek çok alandan, pek çok mecradan söylenen bir şey. Saat 1:30'da Şişli'de toplanıyoruz ve 3'te Agos'un önünde olacak şekilde yürüyoruz. 6 yıldan beri yaptığımız şeyi, gene adalet talebini dile getiriyoruz. Gene Hrant'ı unutmadığımızı haykırıyoruz. Biz bitti demedikçe bu dava bitmez ısrarını, hak talebini tekrarlıyoruz. Bu aşamada söylenecek şey bu. Saat 1:30'da Şişli Meydanı'nda, saat 3'te de Agos'un önünde toplanıyoruz. Hatıram silmez.
en büyük ıstırap kalbimde yaran, kalbimde yaran. Bir yaman aşka ki
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.